Podcast dinle. Türkiye'nin en büyük podcast aplikasyonu. Podcast dinle.
Saatleri Ayarlama Enstitüsü 9. Bölüm. Yazan Ahmet Hamdi Tanpınar, radyoya uygulayanlar Ahmet Çakır, İkbal Gülşen, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar Hayri İrdal, Pekcan Koşar, Halit Ayarcı, Erol Keskin, Pakize Tijen Par, Zehra Hanife Uğurlu, Hala Göksel Kortay, Sabriye Hanım Şebnem Gürbüz, sesler Uğurtan Atakan, Özel Aydın.
Bilinen anlamda ve mantığa uygun bir işi bulunmayan Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Halit Bey'in girişimleriyle kısa zamanda adının çevresinde bir yığın iş yarattı. Çalışmalarıyla yetkililerin takdirini kazandı. Bir yandan da basın sürekli olarak benimle ilgili yayın yapıyordu. Bu arada bir röportaj sırasında karım Pakize'nin gazeteciye söylediği abuk sabuk şeylere çok sinirlenen halam Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü bastı. Şemsiyesiyle üstüme saldırdı. Fakat Halit Ayarcı hemen duruma egemen olarak halamı da enstitüye aldı. Halam kısa bir süre içinde Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü o denli benimsedi ki Suadiye ve Hürriyet Tepesi'ndeki iki büyük arsasını enstitüye bağışladı.
Hoş geldin Hayri'cim.
Hoş bulduk Pakize.
Az önce Halit Bey uğradı. Şu bançoyu bıraktı. Sen çalacakmışsın.
Yeter yahu, deli olacağım. Nereden bilirim ben banço çalmayı? Bütün bu saçmalıkları ne diye uydurdum?
Aa, ben bir şey yapmadım Hayri'cim. Halit Bey'le iddiaya tutuşmuştuk. O...
Siz kocanızı dünyada anlayamazsınız Pakize Hanım. Onun ne büyük bir adam olduğunu, kimseye göstermediği nice yetenekleri bulunduğunu bilemezsiniz.
Demişti. Ben de tersini söyledim. Sonunda da iddiayı kazandım. Gazetede çıkan röportaj için beni ilk kutlayan Halit Bey oldu.
Ah, şimdi anlıyorum. Bu işte onun tezgahıydı. Ah!
Ne güzeldi ah. Değil mi Hayri'ciğim?
Evet, harikaydı. Başka bir şey uyduramaz mıydın?
Hamak kelimesini unutmuşum. Halit Bey senin hamakta uyumayı çok sevdiğini söylemişti. Fakat gazeteciyle konuşurken bu kelime bir türlü aklıma gelmedi.
Öteki kepazeliklerin yanında bunun sözü olmaz zaten.
Hayri'cim, şu bançoyu biraz çalar mısın? Ne olur benim için.
Hanım, ben ıslık çalmasını bile bilmem. Dalga mı geçiyorsun? Bu aleti de ömrümde ilk kez görüyorum.
Bir denesen. Sen yaparsın istersen.
Şimdi çatlayacağım.
Baba, babacığım.
Ne var Zehra?
Babacığım, biraz gelebilir misin?
Gelirim. Ne var Zehra?
Şey baba.
Ne kızım?
Aslında söylemek istediğim bir şey yok. Annemle kavga edeceğinizden korktum da.
Hay Allah.
Ben kavgadan bıktım artık baba. Bütün çocukluğum kavga gürültü içinde geçti. Bağıran insan sesi beni öyle korkutuyor ki.
Ah benim güzel kızım. Sen hiç tasalanma. Bu evde artık kavga filan olmaz. Sadece olayların arkasından koşmaktan şaşkına döndüm. Adeta hayatımın gidişi benim denetimimden çıktı. Bu konuda karar verme hakkına sahip olan bir tek kişi var. Halit Ayarcı.
Bütün bu olanlardan ben çok memnunum baba. Bir kere üst üste değiliz artık. Herkesin bir hayatı var. Gerçi bu işler beni de şaşırtmıyor değil. Hep sonu ne olacak diye bakıyorum. Ama şimdilik her şey çok güzel. Çevremdeki insanlar bile o kadar değiştiler ki.
Peki ya Ahmet? O ne diyor bu işlere?
Bir tek o değişmedi baba. Hep kapalı, hep ciddi.
Evet ama bana öyle geliyor ki... Neyse, ona güveniyorum.
Ona güvenmekte haklısınız babacığım. Çünkü Ahmet...
Evet Zehra.
Şey baba... Hı. Bunu sizden gizlemiştik ama...
Nedir benden gizlediğiniz?
Ahmet devlet sınavlarına girdi. Kazandı.
Niye bana haber vermediniz? Fena bir şey değil ki.
Sınavı kazanmasaydı gizleyecektik.
Bunda gizlenecek ne var çocuğum?
Bize darılmadın ya babacığım.
Niçin darılacakmışım? Tersine çok sevindim.
Oo, yaşa babacığım. Oo, sen dünyanın en iyi babasısın. Seni çok seviyorum. istemiyorum canım.
Dur kızım, ay boğacaksın beni, dur.
Şey baba, yarın akşam halamın davetine gelecek misin?
Elbette kızım, gelmemek ne haddi mi?
Babacım nerede kaldın?
Biraz işim vardı Zahra. Halit Bey geldi mi?
Bütün konuklar geldi baba. Herkes seni bekliyor.
Halam nerede?
O da seni soruyordu. Gel yanına gidelim.
En son halamın ölüp dirildiği gün gelmiştim bu eve. Nasıl da değişmiş. O gün bir yıkıntıydı, şimdi saray gibi.
Ne dedin baba?
Yok bir şey değil yavrum.
Davetliler halamın etrafını çevirmişler baba, gördün mü?
Evet Zehra, gördüm. Hadi kızım sen eğlenmene bak.
Peki baba, sana iyi eğlenceler.
Sana da yavrum.
Siz bu Hayri'nin nasıl bir adam olduğunu dünyada anlayamazsınız. Rahmetli kardeşim adını Hayri koyacağını hayırsız koymalıydı.
Ya bunca yıl beni hiç arayıp sormadı. Oysa ben onu ne kadar severim. Kolay mı ailenin tek erkeği? Onsuz takribi Ahmet Efendi hanedanı söner giderdi. Neyse bir gün adını gazetelerde gördüm. Bari dedim gidip ben arayayım kendisini.
İnsanın Hayri Bey gibi bir yeğeni olması kim bilir ne güzeldir Zarife Hanım.
Şimdi öyle öyle. Ama onu siz bir de bana sorun efendim. Neler çektik. Hiç unutmam. Bir ara savaşta şehit düştüğü haberi gelmişti de aylarca yasını tutmuştu. 3 defa mevlit okutmuştum onun için. Fakat içimden bir ses, hiçbir şey olmamıştır Hayri'me. Onu Allah korur, yakında sağ salim çıkar gelir diyordu. Nitekim öyle oldu efendim.
İyi akşamlar.
Hoş geldiniz. Hoş geldin. Nerede kaldınız?
Hayri, gel bakayım yanıma şöyle. Nerede kaldın?
Dairede birikmiş işler vardı da halacığım.
Seni. Hep iş. Bu işle bozacaksın aklını vallahi. Başka bir şey düşündüğün yok canım. Oysa böyle günlerde ne beklenir efendim? Hısım akraba ev sahibi yaparlar değil mi? Sağ olsun Hayriciğimin aklına bile gelmez böyle şeyler. Neyse Allah kızıyla karısından razı olsun. Onlar da olmasa efendim.
Zarife Hanım siz de ömürsünüz vallahi. Hayri Bey'in sizi ne kadar sevdiğini bilmezmiş gibi sitem ediyorsunuz. En iyisi siz gelin benimle Hayri Bey.
Sabriye Hanım, nereye götürüyorsunuz Hayri'mi?
Şimdi döneriz Zarife Hanım. Hemen konuşmamız gereken önemli bir konu var.
Hayri, bir yere kaybolma. Burada bekliyorum seni.
Peki hala, hemen dönerim.
Gelin şöyle geçelim Hayri Bey. Size güzel haberlerim var.
Öyle mi? Nedir?
Selma Hanım'la Cemal Bey boşandılar.
Boşandılar mı?
Evet, fakat şimdilik gizli tutuyorlar. Cemal Bey'in işleri bozulmuş, iflas etmek üzere. Kıyamet kopuyor, haberiniz yok mu?
Biraz önce Cemal Bey'e rastladım. Pek kötü görünmüyordu. Nevzat Hanım'la koyu bir sohbete dalmışlardı.
Cemal ölürken de istifini bozmaz, siz ona bakmayın. Neyse, halanızı nasıl buldunuz? Harika değil mi?
Evet, sanki 20 yaş birden gençleşmiş gibi. Fakat her şeyin böyle birdenbire tersine dönmesini bir türlü anlayamıyorum. Sanki sihirli bir değnek.
Hayri Bey, Halit Bey'i tanımıyormuş gibi konuşuyorsunuz. Belki de onun çıkar için halanıza tuzak kurduğunu düşünüyorsunuz.
Hiçbir şey düşünmüyorum, sadece bakıyorum.
Halit Bey. Pardon. Hayri Bey, biliyorsunuz Halit Bey bu tür şeylerden çok zevk alır. Çıkar aklına bile gelmez.
Evet.
Önce sizin aracılığınızla enstitünün reklamını yapmak istiyordu.
Evet.
O sırada halanız geldi. Halit Bey de hemen bundan yararlandı.
Evet.
İşte iyi adam sözünün üstüne gelir.
İyi akşamlar Sabiha Hanım.
İyi akşamlar Halit Bey.
İyi akşamlar Hayriciğim.
İyi akşamlar.
Sabiha Hanım, sizden Hayri Bey biraz çalacağım.
Ne yapalım? Bu akşam Hayri Bey paylaşılamıyor zaten. Sonra görüşürüz.
Tabii.
Aziz dostum.
Buyurun.
Buraya gelmeden matbaaya uğradım. Kitabın basımı tamamlandı. Birkaç gün içinde dağıtımına başlayacağız.
Doğrusunu isterseniz korkuyorum Halit Bey. Olayları çok zorluyorsunuz. Ya kitap beğenilmezse? İşin yalan olduğu meydana çıkar.
Yanılıyorsun sevgili dostum, yanılıyorsun. Göreceksiniz bu kitap çok sevilecek. Hem de çok sevilecek. Siz yalan diye bir şey vardır sanıyorsunuz. Hayır, yalan yoktur. Böyle bir konuda yalan olamaz. Çünkü Ahmet Zamani Efendi
herkes için gurur verici bir tarihi kişiliktir. Onu var edecek ve yaşatacak olan karşı konulmaz bir gerçektir. Geçen gün gördünüz, halanız sülalenizi Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar çıkardı. Kimse itiraz etti mi? Yok. Niçin? Çünkü bu durum yaşayan iki gerçeğe dayandırılmıştı. Halanıza ve size. Ama birkaç yıl önce halanız bu işi yapsaydı, o zaman herkes ayıplardı. Çünkü ne siz o zaman bugünkü sizdiniz, ne de halanız bugünkü Zarife hanımefendiydi. O zaman herkes...
Allah Allah, dünyaya gelmiş olmaları bile anlamsız olan bu zavallıların Fatih devrinde kendilerine cet aramaları kadar gülünç bir şey olur mu? Tam murdar öldüğüne yanmaz, kendine öd ağacından tabut ister sözüne uygun bunların hali. Muhakkak yalan söylüyorlar. Gerçekten soyları bu kadar köklü olsaydı bir yerlerinde belli olurdu.
Derdi ama şimdi kimse böyle bir şey diyemiyor.
Derler, şimdi de söylerler arkamızda.
Birkaç dedikoducunun söylediği işin tuzu biberi olur ancak. Ne önemi var ki? Boş verin bunlara dostum, boş verin. Siz büyük başarınızı yaşamaya hazırlanın. Ha, Ahmet Zamani Efendi'yi Viyana kuşatmasına katmakla da çok iyi etmişsiniz doğrusu. Bu kadar önemli bir adam böylesine büyük bir olaydan uzak kalamazdı pek tabii. Çok iyi düşünmüşsünüz. Çok iyi, çok iyi düşünmüşsünüz Haliç'im. Aşağı yukarı Goethe'nin Fransız devrimi savaşlarına, Valmy savaşına gidişi gibi bir şey bu.
Başka yazacak bir şey bulamadığımdan böyle saçmalıklarla doldum.
Hayır azizim, hayır, saçmalık değil. Ben öyle kabul etmiyorum. Siz büyük bir eser yazdınız.
Aman efendim.
Bizim hareketimizi geçmişe taşımakla hızlandırdınız siz. Ayrıca da atalarımızın daima yenilikçi ve modern olduklarını gösterdiniz. Tarih sadece eleştirmek için midir ki? Beğendiğimiz ve sevdiğimiz şeyler hiç olmayacak mıdır?
Doğru.
İşte tabii. Siz bu güzelliklerden birini bulup ortaya çıkardınız.
Sağ olun.
Bu işten herkes gurur ve mutluluk duyacak. Göreceksiniz bakın, göreceksiniz.
Bu kez de Halit Bey aklı çıktı. Kitap büyük bir ilgi gördü. Basın beni göklere çıkarıyordu. Hani neredeyse ulusal kahraman ilan edilecektim.
Dostum, gördünüz mü? Kitabınız bütün rekorları kırdı.
Bir ay içinde 5. baskı.
Doğrusu ne diyeceğimi bilemiyorum Halit Bey.
Bugünkü gazeteler şu Çengelköylü saat tamircisine verdiğiniz cevabı yazıyorlar.
Şu Ahmet Zamani Efendi'nin 3. göbekten torunu olduğunu iddia eden ihtiyar adam mı?
Ta kendisi. Evet. Bütün gazeteler senin bu konulardaki dikkatini ve dürüstlüğünü övüyorlar. Şuraya bakın. Hayri İrdal, tarihi gerçekler ancak belgelerle kanıtlanır dedi.
Fakat gazeteye kim bildirmiş bunu?
Gazetecilerin her şeyden haberi olur dostum.
Bu bir ay içinde bazı can sıkıcı durumlar da ortaya çıkmıştı. Kitabımı inceleyen birkaç bilgin bozuntusu...
Ahmet Zamani Efendi diye biri yoktur tarihimizde. Bu kitap baştan sona uydurma ve abuk sabuk şeylerle dolu bir sahtekarlık belgesidir.
Benim birkaç gün uykularımı kaçıran bu yayının arkası gelmedi. Aslında kitaba başladığım günlerdeki ruh halinde olsam bu tür yayınları sevinçle karşılar, ah ya Rabbim derdim. Sana bin şükür, hiç olmazsa aklı başında birkaç kişiye rastlayabildim. Yalanı kabul etmiyorlar. Bundan daha güzel ne olabilir? Fakat değişmiştim. Kitapla uğraştığım zaman içinde Halit Ayarcı'nın disiplinini öylesine benimsemiştim ki şimdi kitabımla ilgili en küçük bir itirazı bile kabul edemezdim. Ayrıca Ahmet Zamani Efendi'yi de sevmiştim. Varlığından kuşku duymak bana ağır geliyordu. Yine bugünlerde meydana gelen bir başka olay işi daha eğlenceli bir hale soktu.
Halit Bey, Hayri Bey, konuştum.
Hayrola Sabriye Hanım, bu ne telaş? Kiminle konuştunuz?
Sonunda getirmeyi başardınız demek.
Evet, başardık Halit Bey.
Kimi getirdiniz, neyi başardınız?
Haberiniz yok mu Hayri Bey?
Hayır.
İspirit Zima Cemiyeti'nden arkadaşlarla 10 gündür her gece Ahmet Zamani Efendi'nin ruhunu çağırıyoruz. Nihayet dün akşam geldi.
Aman tanrım, daha
neler? Neler konuştunuz Sabriye Hanım, neler konuştunuz?
Hayri Bey'in yazdığı kitap hakkında konuştuk. Kitabın bazı yerlerine itiraz etti.
Ya kim? Ahmet Zamani Efendi'nin ruhu mu?
Nerelere itiraz etti peki?
Pertek ve kekeme olmayı reddi.
Ya.
Doğrusu buna biz de tanıklık ederiz. Çok güzel konuşuyordu.
Bak,
sonra aile şeceresi konusunda da bazı eksiklikler olduğunu söyledi. Fakat bunlar ufak tefek şeyler dedi. Kitabı çok beğendiğini söyledi. Tarafından Hayri Bey'e teşekkür etmemizi
istedi. Güzel. Söz konusu yanlışlıkları kitabın yeni basımlarında düzeltiriz Hayri'ciğim. Siz Hayri Bey'e not ettirin. Ben bir gazeteci arkadaşla görüşeceğim.
Tabii bu olay da sıcağı sıcağına basına yansıtıldı Halit Bey tarafından. Fakat tam bu sırada Cemal Bey'in eleştirisi ortalığı karıştırdı. Eskiden beri bana düşman olan bu adam, boşadığı karısının bana olan ilgisini öğrenince bana ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ne karşı saldırıya geçti. Cemal Bey'e göre Ahmet Zamani diye biri yaşamamıştı. Bizim kitapta sözü edilen kişi Fenni Efendi adlı bir bilgindi. Fakat biz enstitünün reklamı için bu tarihsel gerçeği değiştirmiştik. Kabul etmek gerekir ki bu ustaca bir saldırıydı. Her şey bitti artık, mahvolduk. Sizi benimle vurdular. Tası tarağı toplayıp gitmekten başka yapacak bir şey yok.
Yağma yok Hayriciğim, yağma yok. Ben yerimdeyim, sen de yerinde kalacaksın. Bizim gibi önemli davaların peşinde koşan insanlar düşman karşısında kolay kolay gerilemezler.
Ne yapabiliriz ki? Adam bizi kepaze etti.
Tabii kabul ediyorum, müthiş bir darbe. Cemal Bey yalanla mücadele etmesini biliyor ama aldırma. Bizim de bildiklerimiz var.
Yazdıklarını iyice okudunuz mu Halit Bey? Bakın şurada ne diyor.
Vaktiyle şirketimde küçük bir memur iken kötü ahlakı ve yalancılığı yüzünden kovduğum bir şarlatan, aşağılık bir dolandırıcı olan bu adam değil Rabia hesapları üzerinde konuşmak, basit bir toplama işlemini bile yapamayacak kadar cahildir. Böyleyken tarihi bir şahsiyetin adı, hayatı ve eseri üzerinde yaptığı tariften asıl sorumlu kişi Halit Ayarcı'dır.
Telaşlanmayın Hayri Bey, siz Cemal Bey'i bana bırakın. Asıl önemli olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü ön plana çıkaracak yeni bir olay çıkarabilmek. Siz bunu düşünün.
Bu kez de işler Halit Ayarcı'nın istediği biçimde gelişti. Cemal Bey'in kirli işlerini basına biraz çıtlatınca ortalık bulandı. Benim karşı yazılarım, Saat Sevenler Derneği'nin Cemal Bey aleyhinde açtığı kampanya sonunda kamuoyu bizden yana dönmeye başladı. Fakat şimdi de Halit Bey Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü yeniden günün konusu haline getirecek bir şey bulmam için beni sıkıştırıp duruyor. Bir akşam bizim evde Halit Bey ile karım Pakize vidolu tavla oynuyorlardı.
Bu akşam bütün paranızı alacağım Halit Bey.
Doğrusu pek güzel oynuyorsunuz Pakize Hanım.
Evet, tamam, artacağına eksilirse olur
tabii. Ne diyorsun Hayri'cim, bir şey mi oldu?
Buldum.
Neyi buldun Hayri'cim?
Buldum Halit Bey, istediğiniz şeyi buldum. Vidolu ceza sistemi.
Anlayamadım.
Vidolu ceza sistemi, çok basit, bakın anlatayım.
Bilinen anlamda ve mantığa uygun bir işi bulunmayan Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Halit Ayarcı'nın girişimleri sonucunda adının çevresinde bir yığın iş yarattı. Çalışmalarıyla yetkililerin takdirini kazandı. Bu arada Halit Ayarcı yaşamış olmasını gerekli gördüğünden Ahmet Zamani Efendi hakkında bir kitap yazmakla görevlendirildim. Kitap büyük bir ilgiyle karşılandı. Basın beni göklere çıkarıyordu. Neredeyse ulusal kahraman ilan edilecektim. Fakat tam bu sırada özel bir konu nedeniyle bana düşman olan Cemal Bey'in kitap hakkında yayınladığı bir eleştiri ortalığı karıştırdı. Cemal Bey yapılan sahtekarlığı ortaya çıkarmıştı. Halit Ayarcı işe el koyarak durumu düzeltti. Ancak bu olayın yarattığı kuşkuyu gidermek için kamuoyunu bizden yana çekecek bir şey bulmak gerekiyordu. Sonunda bunu sağlayacak bir şey buldum. Geçen ay başkandan bir emir gelmişti. Hani şehirdeki ayarsız saatlerin sorumlularının cezalandırılması konusunda. Hatırladınız mı?
Evet.
Biz de bu cezayı hangi esaslar içinde alacağımıza bir türlü karar verememiştik. Hatta siz Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ne yaraşır bir sistem bulmalıyız diye isaret.
Tamam evet.
İşte o sistemi buldum.
Nasıl?
Vidolu ceza sistemini uygulayacağız.
Vidolu?
Evet. Sistem şöyle işleyecek. Denetim görevlisinin özel kronometresiyle ayarı tutmayan her saatten belli bir miktar ceza alınacak. Bu saatle başka bir saat arasında ayar farkı varsa ceza iki katına çıkarılacak. Böylece komşu olan saatlerin sayısı arttıkça ceza da geometrik biçimde artacak.
Çok güzel.
Yasalara göre kol saatlerinde ayar zorunluluğu bulunmadığından kişileri vidolu ceza sistemiyle cezalandırabilmek için de vidolu ceza sistemini tersine işleteceğiz. Yani saati ayarsız olduğu için bir defadan daha fazla cezalandıran kişilerden bu cezayı her defasında azaltarak tahsil edeceğiz. Ceza sisteminde böyle bir şey hiç görülmemiş olduğundan çok kişinin ilgisini çekecektir. Hatta Saat Sevenler Derneği'nin yardımıyla bu iş moda haline bile getirilebilir.
Evet evet, olabilir.
Bir de şunu düşündüm. Biliyorsunuz hangi bakımdan olursa olsun arada bir ilerilik gerilik farkı bulunmalıdır. Bu nedenle saatleri geri kalanlardan aldığımız cezanın daha fazla olması bize güvenin artmasını sağlayacaktır. Çünkü böylelikle geriliğin cezasını vermiş, ileriliğin de hakkını teslim etmiş olacak.
Evet dostum, evet evet evet. Aklım yaktı bu işe. Hemen uygulamaya geçelim.
Bir şey daha var Halit Bey. Bu iş için bir de ödül koymak yararlı olur.
Ödül nasıl yani? Ne ödülü?
Henüz üzerinde yeterince düşünmüş değilim ama örneğin bir ay içinde en çok ceza ödeyen kişi ödülü konabilir.
Evet, bu da pek güzel. Bu da olabilir. Azizim, azizim, siz bu işte beni de geçtiniz. Bir harikasınız, bir harika, harika. Azizim, siz bir dehasınız.
Teveccühünüz efendim.
Şöhretiniz ülke sınırlarını aştı, görüyorsunuz. Vidolu ceza sisteminin işleyişini görmek için yurt dışından turistler geliyor. Turistler. Evet. Saatleri ayarlama enstitüsüne de adeta para yağıyor dostum. Doğrusu bu kadarını ben bile beceremezdim.
Aman efendim, asıl işi yürüten sizsiniz.
Yok yok yok yok dostum, yok dostum. Bu kez gerçekten çok büyük bir iş başardınız. Az önce büyük başkanla konuştum. Sizi kutluyor. Hayri Bey'i özledim, yakında görmeye geleceğim diyor.
Sağ olsun efendim.
Daha ilginci var. Daha ilginci. Nedir belediye mi? Başkanı bu ay işçilerin ücretlerini ödeyebilmek için bir miktar yardım istiyor. Oo. Ne dersin bu işe?
Önemli olan saatleri ayarlama enstitüsünün başarısı.
Evet, bunda haklısınız. Evet, bunda efendim. Gerçekten haklısınız. Ben size dememiş miydim Hayri Bey değişeceksiniz diye?
Fakat bu Cemal Bey beni gene de korkutuyor.
Cemal Bey mi? O defter kapandı artık dostum. Yayın büromuz harıl harıl çalışıyor. 4 yeni kitabımız da matbaaya verildi.
4 yeni kitap mı?
Evet. 2 tanesi Doktor Ramiz Bey dostumuz tarafından hazırlandı. Birinin adı Saat Karakterolojisinde İrdal Metodu. Ötekinin adı da Saat ve Psikanalizm.
Çok güzel.
2 kitap da benim var. Biri Sosyal Monizm ve Saat. Öteki Saniye ve Sosyete.
Evet.
Ayrıca küçük baldızınızın kocası da Lodos rüzgarlarının kozmik saat ayarları üzerindeki etkisi konulu bir araştırmayı tamamlamak üzere.
Güzel.
Bunca gürültü patırtı içinde artık Cemal Bey'in sesi duyulur mu kusur?
Vallahi ne bileyim, bu adam benim hayatımın kara yüzü gibi bir şey. Her dakika beni izliyor. Olmadık zamanda meydana çıkıp her şeyi alt üst ediyor.
O günler çok gerilerde kaldı aziz dostum. Çok gerilerde. Roller değişti. Şimdi siz güçlüsünüz.
Hiç beklenmedik bir biçimde Cemal Bey'le son bir kez daha karşılaştık. Gerçi bu son karşılaşmada ne enstitüm yıkıldı, ne param azaldı, ne de mevkiim sarsıldı. Bununla birlikte ben de Selma'da aylarca olayın etkisi altında kaldım. Bir sabah gazetelere elimi alır almaz dehşetle irkildim. Cemal Bey Nevzat Hanım'la birlikte Tayfur Bey tarafından öldürülmüştü. Tayfur Bey bu çifte cinayetten sonra intihar etmişti.
Ne tuhaf değil mi Hayri?
Evet, çok tuhaf. Hatta gülünç. Sevimsiz, huysuz, geçimsiz, her girdiği yerde bir yığın insanı kendine düşman eden, insanlar içinde küçük bir akrep gibi sağa sola kuyruğu çarparak dolaşan Cemal Bey
hiç olmaması gereken bir şey olarak bir aşk kahramanı gibi ölüyor.
Belki de bu talihin ondan aldığı bir intikamdır.
Ne bileyim.
İnsanı insan yapan bütün niteliklerle alay etmekle geçmişti hayat. Daha 5 yaşındayken annesiyle birlikte konuk olarak bulundukları bir evde akvaryumdaki balıkları teker teker sudan çıkarıp gözlerini kör ettikten sonra yeniden suya atmış. Sonra da zavallı balıkların can çekişmelerini gülerek seyretmiş.
Allah Allah.
Bu vahşeti marifetmiş gibi ikide bir anlatırdı.
Dostum, bütün gürültü patırtı geçti. Saatleri Ayarlama Enstitüsü en parlak günlerini yaşıyor, görüyorsunuz. Artık şimdi biraz da iç işlerimizle ilgilenmenin zamanı geldi sanırım.
Ne gibi efendim?
Personel konusundan başlayabiliriz değil mi?
İyi olur. Başvuranların sayısı 1000'i geçiyor.
Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda Hayri Bey?
Vallahi hiçbir şey düşünemiyorum. Sadece bu kadar çok akraba ve tanıdığımın bulunmasına hayret etmekle geçiyor zamanım.
Evet, size söylemiştim. Neyse, bakın dostum. Bu gibi işlerde 2 usul vardır. Ya bütünüyle işi rastlantıya bırakırsın ya da adayları belli kategorilere ayırarak içlerinden bazılarını seçersin. Fakat bugünkü durumda işleri rastlantıya bırakmak enstitünün geleceği bakımından sakıncalı olabilir.
O halde sınıflara ayıracağız.
Evet ama hangi sınıflara?
İçlerinden tecrübelileri seçsek, mesela belli bir meslekte az çok çalışmış olanları.
Asla. Siz tecrübe kelimesinin gerçek anlamını bilmiyorsunuz. Tecrübe sahibi demek, yıpratılmış olmak, belli sınırda ve düşüncelerde donmuş olmak demektir. Bu tür insanlardan bize hayır gelmez dostum.
O halde tecrübesizleri seçelim.
Şu grafiği görüyor musunuz dostum?
Bakayım efendim.
Çocuklarda saat sevgisi hakkında bir deneme olarak yapmıştım ben bunu.
Evet.
Fakat bazı yerleri bana yanlış gibi geliyor şimdi. Bu lacivert haneyi daha çok okur yazar ailelerin çocuklarına ayırmak gerekecek. Oysa ben armağan saatlere ayırmıştım o bölümü. Hayır. Onları daha küçük olan sarı haneye geçirmeli.
Evet.
Lütfen değiştirir misiniz?
İyi ama şimdi ne yararı var bunun?
Doğruyu bilmek daima yararlıdır.
Evet, anlıyorum.
Peki hiç tecrübesiz olanları nasıl bileceksiniz?
Mesela hiçbir işte çalışmamış olanlar.
Yanlış, hatta tehlikeli. Bu dedikleriniz işsizliğin tecrübesini yapmış olurlar ki bu daha kötüdür. Böylelerinin idaresi pek güçtür ve de olamaz.
Peki ne yapacağız?
Bir tek çare var.
Evet.
Başvuru sırası. Şöyle bir yöntem uygulayalım bakın.
Evet.
Kayıt defterinde yazılı olan ilk adı kabul ediyoruz. İkinciyi geçip üçüncüyü de işe alıyoruz. Daha sonra sırayı karıştırıp 6., 14. falan diye gidiyoruz.
Evet, olabilir.
Birinci sırada kim var?
Efendim, bildiğiniz gibi yan geldi Asaf Bey. Şimdilik geçici bir görev uydurduk ama kadrosu yok.
Asaf Bey tembel bir insan.
Evet, evet.
Ben tembel insanlardan hoşlanmam bilirsiniz. Özellikle bizimki gibi kişi özgürlüklerine büyük önem veren ve personeline belli bir iş göstermeyen, görecekleri işi kendilerinin bulmasını bekleyen çağdaş bir kuruluşta böyle insanlar daima tehlikeli olur azizim. Göreve de her gün geliyor galiba.
Evet, her gün ve hepimizden önce geliyor.
Ne iş görüyor peki?
Gazeteleri okumasını emretmiştiniz.
Okuyor mu?
Okuyor sayılır.
Nasıl?
Nermin Hanım okuyor, işte o da dinliyor.
Güzel, sürdürsün bu işi.
İyi ama kadroya geçmesi gerekiyor. Aksi halde geçici bütçenin ödeneği bitince...
Peki, ona uygun bir iş bulun. Çalışmaması gereken ve bu haliyle de enstitüye yararlı bir iş.
Böyle bir iş için kadro ayırmak biraz tuhaf olmaz.
Hayır. Daha doğrusu bilmiyorum ya. Ama Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi koskoca bir kurumda bu tür bir işte bulunabilir değil mi? Gecikmesi gereken işleri havale edeceğimiz bir büro olabilir mesela. Hatta dostumuzun yetenekleri sayesinde hiç yapılmaması gereken işleri de bu arada halledebileceğine inanabiliriz.
Evet, o zaman iş bu büroya bir ad bulmaya kalıyor.
Ah, bu formaliteler. İş görmek isteyen insana kımıldama olanağı vermez bu formaliteler. Gerçekten bir ad bulmamız gerekli mi yani?
Evet.
Bak kardeşim, bir gün canım kadar sevdiğim bu kurumdan ayrılırsam emin olun ki tek sebebi kayıtlardır. Böyle abes şeyler için harcadığımız zamanı bir düşünün. Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi bir kuruluşta bu tür şeyler için zaman harcanması pek hazin bir şey.
Evet, haklısın.
Çok zaman kaybediyoruz azizim. Doğru. Çok çok çok. Bunlardan iktisat yapmalı. Bu konuda bir grafik hazırlayacağım. Evet. Bu gece halanıza davetli olduğunuzu unutmayın, tamam mı?
Unutmam. Ama şu ad
Evet. Asap Bey'in çalışacağı büronun adı. Evet. Buldum. Tamamlama bürosu. Anladınız mı? Yani gecikmesini istediğimiz işleri oraya havale edeceğiz. İki katip yeter mi? Rica ederim, fazla insan vermeyelim.
Bir tane bile yeter.
Hayır, iki tane. Birisi halanızın tavsiye ettiği bir genç, öbürü de benim tanıdığım çok kibar bir genç kız.
Peki beyefendi, ikinci sırada kayıtlı adaya geçelim.
Ekrem Bey dostumuz nerelerde? Birkaç gündür göremiyorum onu.
Hasta olduğu için gelemiyor göreve.
Biliyorum onun hastalığını. Nevzat Hanım'ın acıklı ölümü onu pek sarstı.
Evet, onu seviyor.
Biliyor musunuz dostum? Ben daima kaçtım aşktan.
Öyle mi?
Hiç sevmedim. Belki bu bir eksiklik oldu, fakat rahatım. Aşkın kötü tarafı insanlara verdiği zevki önünde sonunda ödetmesidir. Hiçbir şey olmasa bile bir insanın hayatına gereğinden fazla girersiniz ki bundan daha sıkıcı bir şey olamaz.
Bu konularda pek bilgili sayılmam, bir şey söyleyemeyeceğim.
Neyse, sizin aklınız şu kadro konusunda. Evet. Hani şu orkestra şefi olmak isteyen adamı hatırlıyorsunuz değil mi?
Evet.
Halanızın arkadaşı olan.
Evet, Macit Bey.
Ona bir iş bulabiliriz sanıyorum.
Nasıl olur? Orkestra şefi olmak isteyen bir adam saatleri ayarlama enstitüsünde ne iş yapacak?
Efendim, bizim kaç tane daktilografımız var?
Şimdilik 70 kişi.
Onların tümünü büyük salona toplayacağız dostum. Düşünün. Bütün daktilo bayanlar makinelerinin önünde, karşılarında bir sedir üzerinde, elinde değneğiyle orkestra şefi. Onun yönetiminde çalışıyorlar. Hep birden A'lara, hep birden B'lere vuruyorlar. Yazıyı müzikle bütünleştirmek, tam saatleri ayarlama enstitüsüne yakışacak bir buluş bu. Evet. Özel katiplerimiz dışında bütün daktilograflar büyük salonda çalışacaklar ve çağdaş dünyada çağdaş çalışmanın bir örneğini vereceğiz. Müthiş bir şey, müthiş. Öyle değil mi dostum?
Gözümün önünde canlandırmaya çalışıyorum.
Neyse, şimdi ben gidiyorum. Bugünlük bu kadar çalışmak yeter. Pek yoruldum. Siz gerekeni yaparsınız artık. Akşam halanızın davetinde görüşeceğiz değil mi?
70 daktilograf. Başlarında da bir orkestra şefi. Tuşlara aynı zamanda basıyorlar. Çalışmanın müzikle birleşmesi. Hoş bulduk kızım.
Bu akşamki çok büyük bir davet baba.
Öyle mi?
Yabancı ülkelerden gelen insanlar bile var. Hollanda'dan bir filozof da gelmiş. Seninle tanışmak için.
Ne? Hollanda'dan mı? Benimle tanışmak için mi?
Evet. Kitabınızı okumuş, çok ilgilenmiş. Adı Van Humbert. Bak şu ileride halamın yanındaki yaşlı adam. Yüzü bir çocuğunki gibi küçük olan.
Ay, o kadın halam mı?
Evet baba. Halam her geçen gün biraz daha gençleşiyor.
Peki o çevresinde döndükleri kocaman şey nedir?
Tanımadın mı baba?
Yok.
Mübarek o. He? Bizim aile saatimiz mübarek.
Tanıyamadım doğrusu.
Hadi gel baba, yanlarına gidelim. Seninle tanışmak isteyen o kadar çok kişi var ki.
Aman kızım, sen eğlenmene bak. Ben şöyle sakin bir köşeye çekilsem daha iyi olacak.
Ne tuhafsın baba.
Hadi canım, hadi, sana iyi eğlenceler kızım. Sonra görüşürüz.
Peki babacığım.
İşte bu mübarek. Bizim aile saatimiz. Mübarek. Nasıl, beğendiniz mi?
Çok ilginç bir anıt.
Öyledir. Çok marifetli bir saattir. Şimdi ben de konuk olarak bulunuyorum. Bakın saat başı olmuş. Şimdi çalar mübarek. Biraz sonra gecenin en büyük sürpriziyle karşılaşacaksınız. Hepiniz toplanın bakalım buraya. Evet. 5, 4, 3, 2, 1.
Saatin içinde demiş korkunlardan.
Hoş geldiniz.
İşte Şeyh Ahmet Zamani Efendi.
Bunlar iyice zıvanadan çıkmış artık.
bilinen anlamda ve mantığa uygun bir işi bulunmayan saatleri ayarlama enstitüsü Halit Ayarcı'nın çabaları ile yetkililerin takdirini kazandı. Bu arada kurucumuz Halit Ayarcı yaşamış olmasını gerekli gördüğü için Ahmet Zamani Efendi hakkında bir kitap hazırlamakla görevlendirildim. Buna karşılık benim bulduğum videolu ceza sistemi kitabı gölgede bırakan bir olay yarattı. Büyük bir maliyecimiz bu sistemin maliye tarihine geçecek bir buluş olduğunu resmen bildirdi ve bundan sonra adımın Doktor Turgo, Necker ve Doktor Şat'la birlikte anılacağını yazdı. Bu arada artan gelirimizle yeni kitaplarımızı yayınladık. Örgütü genişlettik. Doğruluğuna bir türlü inanmadığım bütün bu işlerin içinde bir düş evreninde yaşar gibiydim.
Oh! Hayriciğim, nerelerdesin yahu?
Oh, merhaba doktor, buradayım işte.
Kardeşim, şu mübareğin yaptığı maskaralıkları görüyor musun? Çok değişmiş gördüm onu.
Doğru. Para, refah, fazla kazanmak hırsı hepimiz gibi saati de değiştirdi.
Ama onunki biraz fazla. Eskiden daha sade ve güzeldi. Bu yaptıklarının önüne geçemiyor musun?
Mümkün değil. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yapamayız da. Çok nasihat ettik. Bir türlü dinletemiyorum. Kendi bildiğini okuyor.
Herhalde bir çaresini aramalı canım. Hiçbir şey yapamasak bile o nişanı göğsünden çıkartmaya razı etmeliyiz ha?
İstersen bir dene. Bana bu nişanı Sultan Aziz verdi diyor. Başka bir şey demiyor. Ne yapacaksınız? Bizim aile böyle. Yaşlandıkça azıyoruz. Halamı görmüyor musunuz? O yaştaki kadına yakışacak kılık mı o?
Evet, haklısınız dostum. Biraz fazla açık.
Sana doğrusunu söyleyeyim mi doktor? Ben bile yaşlandığım zaman neler yapacağım diye korkmaya başladım.
Hayır dostum. Ben varken sen hiç korkma. Seni ben tedavi ettim.
Hayri Bey, Sefira Hanım sizinle mübarek hakkında biraz konuşmak istiyor. Zamanınız var mı?
Heh, bir bu eksikti. Evet, buyurun.
Çok güzel. Yes, Mrs. Blau.
Would you please ask him whether their families are descendants of Ahmet Zamani Efendi or of Mübarek?
Yes. Hayri Bey, hanımefendi diyorlar ki aileniz Ahmet Zamani Efendi'den mi geliyor yoksa mübarekten mi?
Hanımefendiye asıl dedemizin mübarek olduğunu söyleyin.
Evet, Mrs. Brown, he says that they are descendants of mübarek.
Oh, it's very interesting.
Evet, biz böyle birkaç kuşak öncesi dedelerimizle bir arada yaşarız.
Mr. Erdal, your aunt said that mübarek is a guest here. Does he make visits very often?
Hayri Bey, Mrs. Brown diyor ki halanız mübareğin burada konuk olarak bulunduğunu söyledi. O böyle sık sık gezmeye çıkar mı diye soruyor.
Yo, aslında bu iş pek sık olmaz. Gezmeye gitmek için doktorundan izin alması gerekir.
Evet, not so often Mrs. Brown. Only when his doctor permits him.
Ah yes, I understand. It's very interesting.
Evet, doktor izin vermeden mübarek hiçbir yere gidemez. Hatta bir ara yurt dışına çıkmayı düşünüyordu da doktoru izin vermediği için gidemedi zavallı.
Pek anlayamadım. Bir daha söyler misiniz Hayri Bey?
Önemi yok. Aynı şeyi söylüyorum.
Ha, evet.
Who is Mübarek's doctor?
Hayri Bey, Mrs. Brown Mübarek'in doktoru kimdir diye soruyor.
takdir edersiniz ki Mübarek gibi yaşlı birinin pek çok doktoru olmuştur. Fakat sonuncusu Ramiz Bey dostumuzdur.
Mrs. Brown, Mübarek's doctor is Ramiz Bey.
Oh yes, I want to talk to Dr. Ramiz.
Efendim, Mrs. Brown, Dr. Ramiz Bey'le konuşmak istediğini söylüyor.
Yes, about Mübarek.
Mübarek hakkında diyor.
Efendim, ben sizleri Dr. Ramiz Bey'le baş başa bırakayım. Kendisi Mübarek'i en iyi tanıyan kişidir. Sonra çok güzel İngilizce de konuşur. İyi akşamlar.
Thank you, Mr. Erdal. Thank you.
Oh, good evening, Mrs. Brown.
Good evening, sir.
I'm so glad to see you here. My colleagues must have told you that this Mübarek is a true phenomenon. Don't you agree?
Nerelere saklanıyorsun? Akşamdan beri seni arıyorum.
Bu akşam kendini hangi artist sanıyorsun karıncığım?
Ah Hayri, ne kadar mutluyum bilsen. Zaten ben seni alırken böyle olacağını biliyordum.
İyi ama ben seni aldığımı sanıyordum. Yoksa adetler mi değişti?
Beni görünce de hep eski kapalılığın tutar. Neyse, önemi yok. Ah, bu gece çok mutluyum. Şarkı söylemek, dans etmek geliyor içimden. Hele Mübarek'i gördüğüme öyle sevindim ki. Bilirsin ya, ben onu çok severim. Tabii. Bayramları hep elini öperdim.
Ya, bütün bu maskaralıklar hoşuna gidiyor değil mi?
Ah, neresi maskaralıkmış? Ne güzel eğleniyoruz. Ben hep bunu bekliyordum senden Hayriciğim. Sen geciktiriyordun.
Hadi beni rahat bırak da sen eğlenmene bak.
Aa bak bizimkiler bu tarafa geliyor. Halamla Halit Bey. Yanlarındaki de Hollandalı bilgin Van Humbert. Seninle tanışmak için gelmiş.
Eyvah! Bu gece ne olacak benim halim böyle?
Hayri Bey, eğleniyor musunuz dostum? Bakın sizi kiminle tanıştıracağım.
İyi akşamlar halacığım. Merhaba Halit Bey.
Dostumuz Van Humbert. Hollandalı. Kitabınızı okumuş. Çok beğenmiş biliyor musunuz? Sizinle tanışmak için geldi ülkemize.
İyi halt etmiş. Başka işi yok.
Dostumuz Türkçeyi biliyor Hayri Bey. Anlaşmanız pek kolay olacak.
Öyle mi? Evet. İyi akşamlar Bay Humbert.
Hayri İrdal. Sizi buldum sonunda.
Ya Halit Bey, yarın başıma ne iş çıkaracaksınız çok merak ediyorum.
Dünyaya açılıyoruz dostum, dünyaya. Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi bir kuruluşun kendi alanında bütün dünyada öncü ve örnek olmasını sağlayacağız. Yarınki konumuz budur. Halanız mükemmel bir ev sahibi. Masraftan hiç çekinmiyor doğrusu. Parasını son meteliğine kadar yemeden bu dünyadan gitmeye niyette yok.
Hayri Bey, konferansınız iyi geçti mi? Ben Deniz'de bulunmak istiyordum. Ama hanımefendi ve beyefendi istemediler bana müsaade etmeyi.
Bu gece aksilik oldu Sayın Humbert. Hayri'nin başka bir konferansında bulunursunuz artık.
Hayri'cim çok alkışladılar mı seni? Konferansında bulunamadığım için bilsen ne kadar üzüldüm. Ama dostumuz Humbert'i de bırakamazdım ki. Ta Hollandalardan buraya seni görmeye gelmiş. Ah, harika bir adam göreceksin. Bize öyle tatlı şeyler anlattı ki.
İnşallah.
Güzel de Türkçe konuşuyor.
Bu sefer de konferans notlarını birbirine karıştırmamışsındır.
Hayır halacığım, karıştırmadım. Notların tamamını evde unuttuğum için ezberden konuşmak zorunda kaldım.
Öyle olunca daha iyi oluyor Hayri Bey. Benim de geldi başım. Önce çok korktu ben. Fakat sonra rahat. Hatta daha güzel konuşmak.
Evet, yolculuğunuz rahat geçti mi Sayın Humbert?
Evet, evet. Yolculuk çok rahat. Hop uçak Amsterdam, hop uçak İstanbul.
İstanbul'u beğendiniz mi?
O İstanbul, İstanbul çok güzel. Boğaziçi çok nefis. Beğendim ben çok.
Başka güzel yerleri de vardır İstanbul'un. Gezersiniz.
Evet, iş bitince gezmek. Önce siz sormak istiyor ben. Kitabınızla ilgili. Buraya yazmıştım. İşte evet.
İsterseniz Sayın Humbert, bu akşam siz eğlenmenize bakın. Sorularınızı yarın cevaplayın.
Bu akşam biraz eğleniniz dostum Humbert. Yarın ve daha sonraki günler çok zamanınız olacak.
Peki. Madem istiyor siz öyle, içelim.
İçelim.
Bay Humbert, dansı sever misiniz?
Evet, ben çok sever dansı.
Bu akşam da kimse beni dansa davet etmedi.
Öyle mi? İster misiniz benimle dans etmek?
Ah, merci.
Müsaadenizle.
Keyfinize bakın dostum, keyfinize.
Gördün mü karını? Ben karı diye buna derim işte. Aşk olsun vallahi.
Tabii halacığım, ben seçmesini bilirim.
Hadi oradan miskin, talihim varmış desene. Sana kalsa kim bilir hangisine beyle evlenirdin.
Çok şakacısınız hala.
Hele o Zehra yok mu? Onu çok seviyorum. Paramın hepsini yememe Allah fırsat vermezse mirasımı ona bırakacağım.
Doktor Ramiz'e bakmaya gitmişti. Keyfi yerinde.
Ne yapıyor?
Sefira Hanım'la ilk yardım konusunda bazı pratik bilgiler üzerinde konuşuyor gibi geldi bana anlayabildiğim kadarıyla.
Ne hayat.
Dostum, sizi kutlarım. Çok iyi idare ettiniz.
Neden haber vermediniz? Ben hep böyle emri vakiler karşısında mı kalacağım?
Aziz dostum, zavallı aziz dostum. Yahut zavallı ben. Çünkü asıl zavallı olan benim bu işte. Bir türlü size iyi niyetimi anlatamıyorum. Size rol falan yaptıran yok. Emri vaki hiç yok. Sadece size saygı duyan ve inanan bir kişi var karşınızda. Bu gece olacakları bilmiyordunuz ama geldiniz, gördünüz ve karşılaştığınız şeyleri birlikte yaşadık.
Ama bir yanlış yapabilirdim. Her şey berbat olurdu.
Hiçbir şey olmazdı azizim. Diyelim ki bir yanlış yaptınız. O yanlıştan yürürüz ve doğruya çıkarız. Yanlış denen şey onu düzeltmek budalalığına katlananlar için vardır. Bizim için değil. Biz yanlışı kabul etmediğimiz andan itibaren her türlü yanlışın üstündeyiz dostum. Yaptığımız işlerde başarının en önemli koşulu insana ve onun yaratıcı yeteneğine güvenmektir. Ben de bunu yapıyorum.
Bu akşam hiç kimseye yapacağı şeyi söylemediniz mi?
O kadar değil tabii, o kadar değil. Her şeyi rastlantıya bırakmak da olmazdı. Eşinize ve halanıza biraz çıtlattım. Siz geciktiniz ya da kasten geç geldiniz. Adam geldi, sizi sordu. Konferansta dedim, şimdi gelir dedim. Üst yarıda kendiliğinden oldu bitti işte. Bakın dostum, bu işlerdeki tek güçlük insanını seçmektir. Ben daima takımımı iyi seçerim Hayri Bey.
Hayır, hiç olmazsa bende aldandınız. Ben bu işe inanamıyorum.
Ya.
Bunu siz de biliyorsunuz. Azap çekiyor.
Daha iyi ya, daha iyi ya. Onun için her adımda, her harekette başarılı oluyorsunuz. Başkalarının otomat gibi hareket edecekleri yerde siz canlı bir insan olarak bunu duyuyor, seziyor ve yaşıyorsunuz. Aileniz bir bütün olarak harika dostum, bir bütün olarak. En küçük bir aksaklığa meydan vermiyorlar, biliyor musunuz? İşte ve o harika eşiniz de geliyor Hayri Bey.
Başım dönüyor. Ay çok hoş adam bu Humbert. Yorulmak nedir bilmiyor.
Ne yaptın ona?
Zehra'ya bıraktım. Zeybek öğretiyor. Bir şey içeyim de gidip birlikte seyredelim.
Zeybek mi öğretiyor?
Evet. Bak buradan görünüyor. Piste yalnız ikisi kaldı.
Hayri Bey dostum, burada artık ben de pestlerim yani.
Yahu Zehra kendisi bilmez ki Zeybek oynamayı Humbert'e öğretsin.
Gene aynı konu. Gene aynı konu. Aziz dostum, siz iflah olmaz bir doğrucusunuz, işte bu kadar. Bu işlerde bilmek ikinci derecede kalır. Önemli olan yapmaktır. Anlıyor musunuz? Yapmak.
Evet, anlıyorum.
Bilgi bizi geciktirir. Geciktirir. Zaten ne sonu ne de bir amacı vardır. Mesele yapmak ve yaratmaktır. Bilselerdi ama bilselerdi bunu yapamazlardı. Bu coşkuyu, bu sevinci bulamazlar, oraya erişemezlerdi. Bilgileri onlara engel olurdu çünkü. Biz engel tanımayan yaratıcı insanlarız Hayri Bey. Siz de somurtmaya devam edin öyleyse.
Somurtmuyorum, düşüncemi söylüyorum.
Düşüncelerinizi kendinize saklayın da şu harika olaya bakın azizim, harika olaya.
Ya, Van Humbert düşüp bir tarafını kıracak şimdi.
Bakın aziz dostum, bakın şu adamın iradesine. Bu ne güzel bir çabadır, ne taşkın bir yaşama sevincidir ki o yaşta adam karşısındaki genç kızdan geri kalmamaya çalışıyor. Bu yaşama sevincinin yanında siz bilgi dediğiniz şeyin, yani sözü mü olur bunun?
Bilmiyorum, ben de
sizi çok seviyorum Hayri Bey, biliyor musunuz? Ve aynı zamanda size düşmanım.
Anlayamadım.
Bakın şimdi size bir şey göstereceğim.
Delirdiniz mi?
Hayır, henüz değil. Şimdi size soruyorum. Ömrünüzde bir kez olsun böyle güldünüz mü?
Ne mümkün beyefendi?
Neden?
Bilmem. Pek çok neden sayılabilir. Törelerimize göre böyle gülmek pek hoş karşılanmaz. Sonra hayatta hep talihsizliklerle karşılaştım.
Hayır, bunların hiçbiri geçerli değil. Asıl neden şu: hiçbir zaman benim kadar temiz ruhlu olmadınız. Siz iyi kötü bütün olup bitenlerin içindesiniz. Bense bu işlerin üstündeyim.
Bulunduğunuz yere ben de bir çıkabilsem.
Ama buraya sizin yardımınızla çıktım, biliyor musunuz? Siz bana hayatı sevdirdiniz.
Ben mi?
Evet, siz.
Nasıl?
Şehzade başındaki kahvede ilk karşılaştığımız akşamı hatırlıyorsunuz
değil mi? Evet.
O andaki haliniz, şaşkınlığınız, dertleriniz, düşünceleriniz, küçük bir zeytin çekirdeği gibi dünyanız bana yaşamayı yeniden sevdirdi Hayri Bey. O gece hemen oracıkta elinize bir 500 lira sıkıştırsaydım nasıl mutlu olacaktınız değil mi? Evet, evet, bana hayatı sevdirdiniz siz. Siz benim en güzel aynamsınız Hayri
Bey. Keşke söylediğiniz gibi yapsaydınız beyefendi.
İşte asıl abes bu sözdür.
Neyse neyse. Zaten sizi tam değiştirmek niyetinde de değilim. O zaman ikimizden biri gereksiz olur çünkü.
Hiçbir şeye inanmıyorsunuz değil mi Halif Bey?
Artık yeter. Bakın dostlarımız geliyor. Yaşasın dostlarımız. Yaşasın saatleri ayarlama enstitüsü.
Çok eğlendi ben. Zeybek öğrendi. Kaç yıl var böyle güzel gece geçirmedi.
Çok marifetli bu Humbert. Bu yaşında gençlerle birlikte zeybek oynadı.
Sizi çok sevdi ben. Siz hep birlikte Hollanda'ya gelecek. Ben size bisiklet binmeyi öğreteceğim.
Biz burada bir atlı karıncadayız zaten. Kolay öğreniriz bisiklete binmeyi.
Çok iyi, çok güzel. Hadi oynayalım daha. Zehra, Pakize.
Hadi Humbert amca, oynayalım.
Bilinen anlamda ve mantığa uygun bir işi bulunmayan Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Halit Ayarcı'nın çabalarıyla yetkililerin takdirini kazandı. Doğruluğuna bir türlü inanmadığım işlerin içinde bir düş evreninde yaşıyor gibiydim. Hepimiz kurucumuz Halit Ayarcı'nın yönettiği bir mutluluk piyesinin oyuncuları gibiydik. Başarılar, övgüler ve ardı arkası kesilmeyen davetler. Bu davetlerden birinde Ahmet Zamani Efendi hakkında yazdığım kitabı okuyup ilgilenen Hollandalı bilgin Van Hubert'le tanıştırıldım. Artık Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ne ülkemiz dar geliyordu. Şimdi dünyaya açılacaktık. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün dışa açılma girişimi de kısa zamanda büyük bir başarı kazandı. Halamın kokteylinden birkaç ay sonra 6 Güney Amerika şehrinde Saat Sevenler Derneği'nin kurulduğu haber verildi. Bunu uzak ve yakın doğudaki şehirler izledi. Bu arada 3 tane de enstitü kurulduğu öğrenildi. Halam uluslararası saat sevenler derneklerinin genel kurulları için dünyanın dört bir yanını dolaşıyordu. Biz de boş durmuyorduk. Vidolu ceza sisteminin sağladığı gelirle Hürriyet Tepesi'ndeki yeni binamızı yaptırdık. Uluslararası Saat Tröstü'nün yardımı ile saatleme bankasını kurduk. Bu işler içinde beni en çok yoran yeni binamızın proje çalışması oldu. Aslında bu bina için bir proje yarışması açmıştık. Yarışmadaki en önemli koşul binanın içeriden ve dışarıdan saati hatırlatmasıydı. Yarışma fiyaskoyla sonuçlandı.
Halit Bey köpürüyor.
Olmaz efendim, olmaz. Bunun neresi saate benziyor? Zaman ve ayar düşüncesi çizilen bu binanın neresinde?
Proje getiren mimarlar birbiri ardına gelip gidiyorlar ama Halit Ayarcı hiçbirini beğenmiyor, sıkıntı içinde söylenip duruyor.
Of of of! Saatleri Ayarlama Enstitüsü şimdiye kadar vaat ettiği her şeyi yaptı. Kendisine layık bir binayı da yapacaktır.
Haklısınız beyefendi ama saat ayrı, bina ayrı.
Yapılacak efendim, yapılacak.
Peki ama nasıl yapılacak? Saat düşüncesi binaya nasıl girecek?
Bilmiyorum. Bu mimarların işi, onlar düşünsünler.
Düşünüyorlar ama bu olacak iş değil.
O zaman siz düşünün.
Ben mi? Nasıl olur? Ben ne anlarım mimarlıktan?
Evet. Tamam. Tamam. En doğrusu bu Hayri Bey. Evet. Hayri Bey, bu binayı siz yapacaksınız.
Aman etmeyin Halit Bey.
Bunu sizden istiyorum dostum. Rica ediyorum. Emrediyorum. Bu sizin bana kişisel bir borcunuzdur.
Halit Bey yapamam.
Tamam tamam, bu konu kapanmıştır. Hadi hadi bakalım, iş başına dostum.
Buyurun cenaze namazına. Bundan sonra artık bende rahat huzur kalmadı. Gece gündüz kafam hep bu konuyla meşgul. Enstitüdeki çalışma odam, evdeki odalar çizilip atılmış taslaklarla dolu. Sadece ben değil, bütün aile bu iş için seferber olduk. Herkes amatör mimar kesilmiş, bundan başka bir şey konuşulmuyor. İşte bu durumda bir sabah karımla konuşurken...
Ne yaptın Hayri'cim, bir ilerleme var mı?
Binanın ön cephesi dışında her şey halloldu sayılır ama...
Ben biliyordum zaten. Dün Mübarek'e kurban kestirmiştim. O bize yardım etmiş olmalı.
Mübarek mi? O da nereden çıktı?
Aa, kocacığım mübarek işte. Bizim evliya saatimiz. Hani şimdi halamın evinde canım.
Aa, evet canım. Bizim mübarek. Evet öyle ya. Mübarek gibi dikdörtgen de olabilir. Tamam.
Aradığımı buldum. Yaşasın mübarek. Aa.
Mübarek bizi hayır. bu dertten kurtaracak Bakize.
Hayri, iyi misin?
İyiyim, ben de çok iyiyim. Ah benim biricik karıcığım. Ah. Zaten hayatımdaki bütün başarılarımı sana borçluyum. Hayri. Çok teşekkür ederim. Ben gidiyorum, sonra görüşürüz.
Biliyordum dostum, biliyordum, biliyordum, biliyordum. Sizin bu işi başaracağınızı pek iyi biliyordum.
Ama projenin daha çok eksikleri var. 10-12 salon, 40'ın üzerinde oda. Bunları ne yapacağız?
Azizim, başardığınız işi boşu boşuna küçültmeye çalışmayınız. Bir kere en büyük sorunu çözmüşsünüz bakın. Şu ortadaki hol uzun zamandır beni de meşgul ediyordu.
İyi ama ben size bundan hiç söz etmemiştim.
Aziz dostum, artık düşüncelerimizi birbirimize söylemeye gerek kalmayacak kerte bütünleştik, görüyorsunuz. Anlaşmak için konuşmamıza hiç gerek yok. Başlangıçta ikimizin de yanlışı saati ille de yuvarlak düşünmemiz oldu. Fakat ne zaman ki mübarek aklımıza geldi, iş değişti.
Fakat şu salonlar, odalar beni hala düşündürüyor.
Hiç düşünmeyiniz dostum, hiç düşünmeyiniz. Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi modern bir kurumda her boş salon ve oda kendi işlevini yaratmayı bilecektir. Şimdi yapılacak en önemli iş, bu başarınızı bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurmak.
Söylemeye gerek yok, proje kamuoyunda büyük bir olay yarattı. Gazeteler övgü yarışına giriştiler.
Hayri İrdal, amatör bir mimari dehadır.
İrdal, mimaride yeni bir çığır açmıştır.
Bu arada basının küçük bir bölümünün aleyhinde yazdıklarını da işin tuzu biberi olarak kabullendik.
Hayri İrdal, kamuoyunun karşısına her gün başka bir yüzle çıkan binbir suratlı bir dolandırıcıdır.
Halit Bey'in eğitiminden geçtiğimden böyle şeylere aldırış etmemeyi öğrenmiştim. Kaldı ki öteki gazeteler beni göklere çıkarıyorlardı.
Yeni! Başından sonuna kadar, akıl almayacak kadar yeni. Eskinin gümbür gümbür yakılışı ve yeninin yükselişi. Yaşasın yenilik! Yaşasın Hayri İrdal! Yaşasın Saatleri Ayarlama Enstitüsü!
Kokuşmuş ve klasik biçimlerden ayrılıp özgün bir yapı ortaya çıkaran Hayri İrdal'ı hep birlikte alkışlamalıyız.
Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün yeni binası, basının ve kamuoyunun bu büyük ilgi ve desteğiyle kısa sürede inşa edilerek hizmete açıldı. Fakat bu kadar büyük bir başarıdan sonra beklenmedik bir şeyle karşılaştık. Enstitü Personeli Kooperatifi'nin yaptıracağı saat evlerinin proje işini Halit Bey bana verince kıyamet koptu. Hey gidi hey! Koskoca Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün bu yüzden yıkılacağı kimin aklına gelirdi? O güne kadar başarımı alkışlamak için birbirleriyle yarışan dostlarımızın hiçbiri buna razı olmadılar. Evlerini benim yapmama şiddetle karşı çıktılar. En insaflıları...
Bunlar özel evlerdir. Bizden sonra çoluk çocuğumuza kalacak. Fazla orijinal olmasına gerek yoktur. Sağlam, ucuz ve emniyetli olması yeterlidir.
Diyorlardı. Bazıları ise daha ileri giderek...
Dişimizden tırnağımızdan arttırdığımız parayı böyle saçmalıklar için harcamayız. Biz rahatça oturacak bir ev istiyoruz. Dahiyane eser değil...
diye haykırıyorlardı. Bu işte beni anlayacağını sandığım Doktor Ramiz bile...
Olmaz azizim, olmaz. Bir de bakarsın merdivenleri ters taraftan koymuşsun. Olur mu hiç?
Diye yan çiziyordu. Ona dilimin döndüğü kadar söz konusu merdivenleri ters koyma işinin asıl sorumlusunun kendisi olduğunu, psikanaliz tedavisi sırasında bu konuları bana uzun uzun anlattığını hatırlattıysam da bunun bir yararı olmadı.
Karıştırma azizim. Oturacak ev başka, insan bilinci ve psikanaliz başka.
Bu evleri benim yapmama karım bile karşı çıktı.
Allah göstermesin, hiç senin yaptığın evde oturulur mu? Başımıza göçer vallahi.
Kısacası devletin parası harcanırken o kadar cömert, kayıtsız, koşulsuz, yenilik yanlısı olan ve benim eserimle övünen bu insanlar kendi çıkarları söz konusu olunca
başka türlü düşünmeye başlamışlardı. Hatta veli nimetleri Halit Ayarcı'ya bile karşı çıkabiliyorlardı.
Sizi severiz Halit Bey. İyiliklerinizi inkar edemeyiz. Hayri Bey'i de severiz. Ama bu iş başka. Bu konuda fazla üstümüze gelmeyin. Evlerimizi Hayri Bey'in yapmasını istemiyoruz.
İstemiyoruz.
Birlikte çalıştığımız süre içinde bundan çok daha güç işlerin içinden kolaylıkla sıyrılmayı bilen Halit Ayarcı bu durum karşısında şaşkına dönmüştü.
Of, of, of, nasıl olur? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor bu? Nasıl? Dünyanın en modern kuruluşunda, en iyi koşullar altında, sürekli yenilikler içinde çalışan bu insanlar nasıl olur da evlerini sizin yapmanıza karşı çıkarlar anlayamıyorum. O halde saatleri ayarlama enstitüsünde bunların ne işi var Hayri Bey? Niçin? Niçin o yeni binayı alkışladılar peki? Niçin bunun için bizi kutladılar? Demek içten değillerdi ve yalan söylüyorlardı.
Hayır Halit Bey, yalan söylemiyorlardı. İki türlü davranışlarında da içtendiler.
Nasıl olur? Nasıl?
Çok basit. Yeniliği ucu kendilerine dokunmamak koşuluyla benimsiyorlardı. Yine de aynı koşulla benimsemeyebilirler. Fakat kendi hayatlarında emniyeti ve sağlamlığı yeğliyorlar.
Hiç böyle şey olur mu birader? Bir insan iki türlü nasıl düşünebilir mi?
Gerçekçi olmalıyız Halit Bey.
Ben anlayamıyorum bunu. Anlayamıyorum. Bütün eserim yıkıldı. Bu kurum artık benim değil. Saat evleri. Onların istedikleri gibi mi olacak?
Evet beyefendi, onların istediği gibi olacak.
Demek ki ben bir yerde aldandım dostum. Peki ama nerede? Ben nerede aldandım?
Bilmiyorum. En iyisi bunu düşünmeyin artık. Nihayet kendi evleri, istedikleri gibi yaparlar. Güle güle otursunlar der geçeriz.
Niçin anlamıyorsunuz Hayri Bey? Niçin anlamıyorsunuz Hayri Bey? Ben bir yerde aldandım.
Belki de benim mimarlık yeteneğimde aldandınız Salih Bey.
Bu değil. Hayır.
Fazla oynadık etrafla. Kabul etmiyor musun?
Hayır, oynamadık. Hiç oynamadık. Biz inandığımız işleri yaptık. Fakat bizi aldattılar, bizi. Biz fazla inandık onlara. Evet, biz fazla inandık onlara.
Bu olaya belki daha değişik bir gözle bakmayı denememiz gerekiyor.
Sevgili dostum Hayri İrdal, bu kurum artık benim değil.
Efendim?
Bundan sonra ben de herkes gibi biriyim burada.
Gidiyor musunuz?
Evet.
Halit Bey! Nereye gidiyorsunuz? Halit Bey!
Gitti.
Bunca yıldır birlikte çalıştığım Halit Ayarcı'yı ilk kez böyle umutsuz ve karamsar gördüm. Kuşkusuz saatleri ayarlama enstitüsünün ani bir biçimde lağvında onun bu ruh halinin etkisi büyüktü. Halit Bey o günden sonra bir daha enstitüye hiç uğramadı. 15 gün sonra gönderilen bir müfettişin hazırladığı raporda her şeyin sonu oldu.
Hayri Bey, binanın her yanını gezdik sanıyorum.
Evet müfettiş bey.
İtiraf etmeliyim ki bu kurumun ne iş yaptığını anlayamadım. Ayrıca gördüğüm her şey beni şaşkına çevirdi. Koca bir salonda 70 daktilograf bayan, başlarında orkestra şefi gibi bir adam, tamamlama bürosu adlı bir bölümde hamakta uyuyan bir adam.
Aman efendim, saatler...
Bir dakika, şuradan bir telefon edebilir miyim?
Hay, buyurun efendim, buyurun.
Saatin kaç olduğunu öğrenebilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Saat 10:16. İşte bu. Daha buna benzer pek çok kolay usulle öğrenilebilecek zaman için koskoca binalar, yüzlerce personel, deli saçması bütün bunlar. Hepsini raporumda belirteceğim.
Aman efendim.
Bakın Hayri Bey, size dostça bir öğütte bulunayım. Hiç zaman geçirmeden kendinize yeni bir iş arayın. Hadi, hoşça kalın.
Ama beyefendi, saatler, bu insanlar... Ah Halit Bey, ah ah. Siz olmayınca ben nasıl çıkarım bu işlerin içinden? İşte olanlar oldu. Bari bir telefon edeyim Halit Bey'e. Alo? Alo? Halit Bey?
Buyurun.
Saygılar efendim. Ben Hayri. Felaket Halit Bey. Mahvolduk.
Ne oldu?
Enstitüyü teftişe geldiler. Galiba kapatılacak.
Ha, çok mu üzüldünüz?
Siz üzülmüyor musunuz?
Hayır. Biliyorsunuz ki enstitüyle hiçbir ilgim kalmadı. O beni inkar etti.
Burada olsaydınız bir şeyler yapabilirdiniz.
Ama yoktum. Olamam da artık. Bu iş bitti.
Fakat Halit Bey, mesele sadece bizim meselemiz değil. Bu kadar arkadaşımız, dostumuz, hısım, akrabamız çalışıyor enstitüde. Onlar ne olacak?
Evet, onlar var, evet.
Sizi bu akşam görebilir miyim?
Sanmıyorum. Ben sizi sonra ararım Hayri Bey.
Peki Halit Bey. Güle güle. Bu telefon konuşmasından sonra Halit Bey'le bir hafta görüşemedik. O arada bizim villa saatte önceden kararlaştırılmış bir toplantı vardı. Enstitünün tasfiyesi üzerine karımı bu davetten vazgeçirmeye çalışmış fakat bunu başaramamıştım. Nasılsın karıcığım? Eğlenebiliyor musun?
Ah Hayri, felaket. Hiç bu kadar kötü bir durumda kalmamıştım. Şu gece bir bitse.
Enstitünün tasfiyesi birden her şeyi tersine çeviriverdi.
Kötü bir şey olacak diye korkuyorum Hayri.
Sakin ol Pakize, bir şey olmamış gibi davranmaya çalış.
Ay nasıl sakin olayım? Şu genç memurlarınızdan Fikri'nin yaptığı terbiyesizliği biliyor musun?
Yaşını mı sordu?
Onu Necmi yaptı. Fikri, sürdüğüm boyalar çıkarılınca kaç kilo geleceğimi sordu. Terbiyesiz mi olacak?
Üzülme karıcığım. Salonda şurada duran üç hanım da bana sansar iltifatında bulundu. Kulağıma geldi. Ne yapalım? Gece bitene kadar katlanacağız artık.
Anne baba, neler oluyor bu gece burada? Herkesin suratı bir karış. Çok çirkin şeyler konuşuyorlar.
Saatleri ayarlama enstitüsünün kaldırılmasından duydukları üzüntüyü belirtiyorlar kızım.
Ama biraz ayıp oluyor. Neler konuşuyorlar bir bilseniz. Eşyalarımızın zevksizliği, bunca parayı nereden bulduğumuz, benim çirkinliğim.
O kadar olacak yavrum. Böyle büyük bir kuruluş yıkılırken bu tür görüşlerin açıklanması doğaldır.
Halit Bey gel. Hoş geldiniz Halit Bey.
Hoş geldiniz.
İyi akşamlar. Halit Bey, hoş geldiniz.
Çok sıkılıyorduk Halit Bey amca. İyi ki geldiniz. Siz olmayınca bu toplantıların tadı olmuyor.
Enstitünün işleri için başkente gitmiştim de.
Sonuç ne oldu Halit Bey? Bir şeyler yapabildiniz mi?
Karar durduruldu. Bir tasfiye komisyonu kurulacak. Tasfiye işlemi bitene kadar bütün personel maaşlarını almaya devam edecekler.
Harika.
Bu zaman içinde de başka kuruluşlara nakledilecekler.
Halit Bey, burası biraz gürültülü. Buyurun şöyle geçelim.
Sağ ol Ayrıcığım. Hemen gitmem gerekiyor.
Biraz
benim.
Kalsaydınız Halit Bey.
Teşekkür ederim. Daha uygun bir zamanda uğrarım.
Halit Bey, bir şey daha var.
Nedir?
Ayar istasyonlarındaki personel, onlar ne olacak?
Onlar için de siz çalışınız dostum.
Siz olmayınca ben ne yapabilirim Halit Bey? Anlamıyorum, niçin çalışmak istemiyorsunuz?
Ben aldandığımı gördüm dostum, anlıyor musunuz? Ben bir yerde aldandım. İşte bunun için çalışmak istemiyorum. Hadi hoşça kal.
Güle güle Halit Bey.
Güle güle. Güle güle dostum.
Halit Bey, nerede aldandı acaba Hayri?
Bilmem. Aslında bunu ben de çok merak ediyorum. Halit Bey nerede aldandı acaba?
Podcast dinle. iOS ve Android'de.